Selamlar, ben Kardelen Ketenci. Ne Olmuş Yani'nin 119. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Zeynep Hanım'la sohbet ettik arkadaşlar ve bu bölüm sorumuz, mağduru olduğumuzu sandığımız hikayenin başrolü müyüz? Aslına bakarsanız ilişkilerle ilgili, yani duygusal ilişkilerle ilgili bayağı güzel bir bölüm oldu ve özellikle narsistik kişilik yapısına mı diyeyim ya da rahatsızlığına mı diyeyim buna sahip olan biriyle ya da bunun var olduğu biriyle ilişkide olan kişilerin özellikle dinlemesini ben çok isterim. Çünkü çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Zeynep Hanım zaten başından geçenleri anlattı. Neyse, ben zaten bölüm biraz uzun olduğu için bu introyu kısa tutayım. Sizin de bu arada sorularınız olursa ya da paylaşmak istediğiniz, katkı sağlayacağını düşündüğünüz de dinleyen arkadaşlarımıza sorular ve konular olursa, özellikle hayatınızdan kesitleri paylaşmak istediğiniz ne olmuş yani podcast Instagram hesabından ulaşabilirsiniz diyorum ve sizi sohbetimizle baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler.
Selamlar.
Biraz gerginim. Biraz gerginim ve şöyle, hani bunu başta söylemek istiyorum. Bu tarz acılar ya da üzüntüler ve hani gerçekten içinden o çaresizlik hissi. Zaten travmanın tanımı çaresizlik hissidir ya. İnsanda böyle net bir öfke var. Hani içimde yönetmeye çalıştığım ve aktarmaya çalıştığım, dışarıya karşı bu olayların üzerine konuşunca ve hatta yüzeye çıkınca daha güçlü çıkıyor. O yüzden böyle ciddi bir duruş ve yönetmeye çalıştığım bir öfke de var bir yandan. Bunu da dikkat etmenin farkında olmanızı isterim, söylemek istedim.
Tabii ki. Ay, çok o kadar iyi anlıyorum ki sizi. Yani anlamaz olaydım diyorum hatta yani şu anda.
O kadar çok, doğru ki.
Çok bildiğim yerlerden ve ben hep şunu düşünüyorum, hani herkes farklı şeyleri travma olarak algılıyor, görüyor, yaşıyor. Ama kimine göre çok küçük olan kiminin çok büyük travması ya da kimine inanılmaz büyük aşamayacağı travma birinin çok küçük acısı olabiliyor. O yüzden hani sizinkine nasıl başa çıktınız, neler oldu ben çok merak ediyorum. Hani normalde aslında hani keselim diyecektim ama bence doğal olarak ilerliyor. Hani bayağı da doğal bir bölüm olsun. İsterseniz devam edelim burada.
Olur, buyurun.
Tamam, o zaman sanki hiç bu konuşmaları yapmamışız gibi ben bir daha size selamlar, hoş geldiniz. 119. bölüm konuğumuz sizsiniz Zeynep Hanım. Öncelikle konuk olmayı seçtiğiniz için ben sonda söylemeyi unutursam diye başta söylemek istiyorum.
Merhabalar.
Yok, size buyurun.
Merhabalar, Zeynep ben.
Öncelikle ben bu yani 119. bölümümüzün sorusunu bir arkadaşlarla paylaşmak isterim, dinleyicilerimizle. Bu bölümün sorusu arkadaşlar, mağduru olduğumuzu sandığımız hikayenin başrolü müyüz? Ve ben genelde konuklu sohbetlerde hep soruyu hani karşı tarafa bırakıyorum. Çünkü onun anlatmak istediği konular ve sorular, cevaplar minimalinde olduğu için. Dolayısıyla da bu soruyu siz buldunuz. Bence çok güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Şimdi öncelikle hani sizi biraz tanıyalım. Ondan sonra da hani sizce mağduru olduğunuzu sandığınız hikayenin başrolü müsünüz? Ve ne gelişti, neler oldu hayatınızda? Bunları bir anlatırsanız çok sevinirim.
Ben Zeynep, dediğin gibi çalışkan biriyim. Tek bir alanda değil, birçok alanda eğitimler almış, kendini geliştirmeye adamış. Yaşamın bu şekilde daha güzel yaşandığını düşünen biriyim. Ama başımdan uzun yıllar süren bir ilişki geçti. Ve narsist bir bireyle yaşamanın bende yarattığı yaraları iyileştirmenin son evrelerindeyim diyebilirim.
Bu... Uzun bir birliktelikti değil mi bu sizin yaşadığınız?
Evet, evet. 6-7 yılı bulan bir süreçti.
Peki böyle başından sonuna şöyle bir genel olarak öncelikle anlatmanızı istesem, nasıl gelişti, nasıl sonuçlandı? Sizde tahribatı diyeyim, neler oldu?
Ben açıkçası şöyle üzerine bir düşündüğümü konuşmadan önce genelleştirmek istersem eğer kendimce bu ilişkiyi 3 evreye böldüm. Bu arada narsist olduğunu ben tanımladığım değil, bir psikoloğum üzerinden tanımladığım bir ilişkiden bahsediyorum, bir kişiden bahsediyorum. Birinci evre de kendimi bulutların üstünde hissettiğim, evet ya tam da bu o dediğim, hiçbir problemin çıkmadığı, çıksa da bir şekilde iletişim kurup çözebildiğimize inandığım bir evreydi. Bu yüzden eğer bir gün biriyle ciddi bir birliktelik yaşayacaksam bu o olmalı diye düşündürdü bana bu. Bu inanç ya da bu yaşadığım şey. Ve hiçbir şekilde farkında değildim tabii ki neyin içine düştüğümün. Asıl ikinci evrede olaylar patlıyor. Ve yani red flagler, ne denir, kırmızı işaretler ortaya çıksa da ben bunları fark etmedim. Ve o kadar güzel bir manipülasyon, o kadar güzel bir gaslighting var ki karşı taraftan yapılan. Anlamıyorsunuz yani, hep kendinizi suçluyorsunuz ya da o kadar savunamıyorsunuz ve o kadar anlatamıyorsunuz ki yaşadığınız üzüntüyü karşı tarafa. Bir şekilde o mağdur oluyor. Siz onu gönlünü alırken buluyorsunuz kendinizi.
Bunda şey de var mı Zeynep Hanım? Hani böyle sizi şüpheye düşürme durumu. Yani siz aslında kendinizden eminken böyle bir bakıyorsunuz hani siz şüphe ediyorsunuz o durumdan. Ya da
Evet.
kendinizden.
Kesinlikle. Yani ben yanlış anladım o zaman gibi oluyor her seferinde. Ve bu uzun süre oldukça siz artık kendi düşüncelerinize ve fikirlerinize inanmamaya başlıyorsunuz. Sonra o ne derse o doğru gibi bir bakış açısına dönüyor. Ve işin daha çirkin tarafı, tribin ne oynamak diye anlatacağım. İki kişi olduğunuzda bambaşka biriye maruz kalırken, yanınızda üçüncü bir kişi olduğunda çok farklı biri oluyor yani. Yani işte çantanızı taşımalar, böyle ayakkabınızı bağlamalar, o kadar güzel bir eş ki böyle işte sarılmalar, elini kolunu tutmalar filan. Her şey alttan alan, böyle çok tatlı birine dönüşüyor. Ama o kişi gittiğinde asla göz göze bakmadığınız, iletişim kuramadığınız, sizle temas etmek bile istemeyen, hayatınızda asla var olmayan birisi var. Yani var ama yok gibi. Karşıdakilere o yüzden anlatamıyorsunuz. Onlar yani öyle biri olduğunu düşünmüyor. Siz farkındasınız sadece. Bu yüzden kendi kendinizi suçluyorsunuz. Acaba ben mi yanlış anladım? Hani her seferinde belki de ben abartıyorum gibi bir şeye dönüşüyor.
Ben bir şey merak ettim. Şimdi aslında birkaç sorum var ama şöyle gideyim. Öncelikle hani hiç çift terapisine gittiniz mi ya da bir psikologdan hani iki kişi olarak hani bir çift olarak destek aldınız mı ya da tek tek hani siz galiba gittiniz o kişiyle ilgili. Bir onu merak ediyorum. Bir de ilişkinin hani atıyorum ne bileyim 6. ayında 5. ayında mı başladı? Hani ilk başta o ilk süreçlerden love bombing gibi anladım ben. Hani
Evet.
onlar nasıldı ve yine hani üçüncü sorumu da sorayım. Ben şunu da düşündüm. Hani böyle çoklu kişilik bozukluğu gibi tabii ki bizler bir psikolog değiliz. Hani siz de değilsiniz. Bölüm öncesi konuştuk. Hani size de. Hani bir psikolog acaba buna çoklu kişilik bozukluğu der miydi? Yoksa narsistik kişilik bozukluğu teşhisi kondu dediğiniz için söylüyorum. Hani onun mu bir uzantısıydı? Bunları merak ettim ben.
Baştaki soruyu sorayım, işte soruya cevap vereyim. Asla psikoloğa gelmedi benimle. Çünkü yüzleşmek istemedi. Bu ilişkinin bana faydası psikoloji konusundaki bilgilerimin çok ciddi artmasıydı. Çünkü ben yıllarca psikoloğa gittim ve çözmek amacıyla çok şey öğrendim. Hani bunları düzeltelim, hadi yapalım amacıyla kendimle ilgili, onunla ilgili çok şey öğrendim. Love bombing gerçekten bir love bombingdi. Bana çok iyi hissettirdi ama burada karşı tarafı %100 suçlayamam. Karşıdaki bir insandan böyle bir love bombing aldığında ben bu kadar etkileniyorsam bu benim eksikliğimdi aslında. Bu benim sevgiye olan açlığım, kabul görmeye, belki değer görmeye olan açlığımdı. Bunu o benim toyluğuma veriyorum açıkçası. Şu an böyle bir love bombing karşısında ya bu ne diyor ya derim çünkü hiç kimseyi bu kadar hızlı, bu kadar kısa sürede, bu kadar problemsiz sevemez. Sağlıklı bir ilişki birlikte kurulan, birlikte inşa edilen, bazen düşülen, sonra da yine birlikte kalkılan bir şey olduğunu düşünüyorum. Üçüncü sorunuzu hatırlayamadım.
Şunu sormuştum hani bu narsistik kişilik bozukluğunu psikolog mu bu teşhisi koydu? Bir onu merak ettim. Bir de hani çoklu kişilik bozukluğu hani gibi bir rahatsızlık var ya hani böyle bir şey bir
Evet.
psikolog tarafından siz sordunuz mu? Çünkü biraz hani böyle psikologculuk oynamaya çalışmıyorum ama bana o gibi de geliyor. Yani bir yerde başka, bir yerde bambaşka, bir gün uyanıyorsunuz hani farklı biri, bir bakıyorsunuz
Evet.
hani bunlar da kafa karıştırıcı oluyor. O yüzden merak ettim.
Yani şöyle, psikologlar her zaman diyor ki bir rahatsızlık tek başına asla bir kişide olmaz. bir tanesi varsa diğerlerinden az az da olsa mutlaka vardır. Ama bunların hani narsistik bozukluk olduğunun benim anlattıklarımdan çıkarılabilecek bir şey olabilir ama çoklu kişilik bozukluğu için onun gitmesi gerekiyordu. Ben bunun için çok savaştım ama böyle bir şeyi hiçbir zaman kabul etmedi. Hayatım boyunca birilerine bir şeyler göstermeye çalışan biriydim hep. Ama bu sorumluluğun biraz hadsizlikle karışık, biraz da böyle kendime eziyet olduğunu fark ettim. Yani bir insan bir şeyleri düzeltmek istiyorsa düzeltebilir. Ama düzeltmek istemiyorsa bunu ona itmek yanlış. Her anlamda yanlış. O yüzden onun böyle bir amacı yoktu. Gitmedi. Bu yüzden de net bir şekilde neyi olduğunu bilmiyorum. Sadece narsistik tavırlara maruz kaldım. Bu kesin. Gaslighting'e maruz kaldığım kesin. Böyle dışarıdaki insanların yanında tepki ver, normalde bağırıp çağıracağı bir şeye daha alttan alması, sonra evde farklı davranması, sonra benim bunları böyle 6-7 ayda bir fark edip ya yeter ne oluyor dediğim, diyebildiğim böyle kendimi biriktirip biriktirip dışarı vurabildiğim anlarda onun bir anda mağdura dönüşmesi, ağlamaları, asıl suçlunun ben olmam, benim onu anlamıyor olmam, benim ona yeterince desteklemiyor olmama dönüşmesi. Bu şekilde benim fikirlerim tamamen yok olup zamanla o ne ister diye yaşayan birine
Evet, o
dönüştüm.
kadar iyi anlıyorum ki sen.
Ve bunun şeyi yok. Yani o noktadan sonra kendinizi bulmanız çok zor. Mesela bu ikinci evre dediğim noktada yavaş yavaş ani tepkiler patlatıp sonra gelip ağlayarak özür dilediği evreydi. Ben bu acımasız böyle sert tepkilerini falan o aslında red flag yani. Bunları anlamamız lazım aslında. Ama ben bunu anlayabilecek kadar olgun değildim. Ve hep ya olsun o an öyle gelişti. Ya vardır bir şey. Ben yanlış anlamışımdır. Canı sıkkındır falan gibi kendime savunmalar yaparak devam ettirdim. Ama işte bu problemleri arkadaşlarımla da konuşamayacak. Hani yakın hiçbir yakınımla konuşamayacak bir durumdaydım. Çünkü onların yanında o kadar tatlı ki. Ben bu durumu anlattığımda onlar bana onu savunur hale geldi. Yani onunla birlikte onu savunan bir güruh var benim etrafımda. Haliyle ben hem kendimden hem yakınlarımdan çok ciddi uzaklaşmaya başladım. Ya bu ciddi bir psikolojik rahatsızlığa dönüşüyor aslında bir süre sonra. Var olma yani ben var olmuyorum artık. Benim fikirlerim ve hislerim yok. Ya aramızı düzeltelim ama nasıl diye psikologlar ve psikoloji kitapları üzerine geçirdiğim uzun yıllardan bahsediyorum. Kimseye bahsedemiyorum, kimse inanmıyor gibi.
Çok zor bir durum. Şeyi çok merak ettim. Yani ben böyle size anlatırken unutmayayım diye birkaç soru da yazdım naçizane size sormak istediğim ama mesela dediniz ya işte kırmızı bayraklar hani ve aslında gördüğümüz ama görmemişiz gibi yaptığımız yerler. Mesela bir tane ne bileyim sizi belki çok inciten bir örnek aklınıza ilk gelen ne oldu hani bu kırmızı bayraktı hani artık mesela ya da burada bırakmam gereken dediğiniz bir yer ya da yetti artık bu kadar dediğiniz hani bir örnek mesela var mı aklınıza
İki
gelen?
tane şey söyleyeyim. Bir tanesi canımı çok yakan. Bir tanesi de daha ne bekliyorum ki ya bitmek için dediğim. Bu arada bu ilişki onun başkalarıyla sürekli flörtleşmesi ve sürekli birileriyle buluşup bana yalan söylemesi üzerine bitti. Ne yaşadığı hakkında hiçbir fikrim yok. Hani buna bir aldatma denir mi onu da bilmiyorum. Ama hani zaten ilişkin içinde yoktu. Olmadığı için haliyle kendine başka bir ilişki de bulabilirdi. Canımı yakan şey şuydu. Bu bitmeden en az 2 sene önce bir olay. Yani ben bunun üzerine daha 2 sene daha savaşmaya devam ettim. Bir gün hastalandım. Kötü hastalandım ve işteydim. İzin alıp işe geldi. Ve böyle hani öyle bir geldi ki zaten o kendi içinden de aman Allah'ım böyle işte benim sevdiğim hastalanmış falan diye geldi. Herkesin yanında beni kucağına aldı. Hastaneye götürdü. İşte hemşireler bakarken ayakkabılarımı bağladı. Böyle saçımı seviyor, sarılıyor. Böyle hani ben orada kendimi çok iyi hissediyorum. Sonra eve gittik. Ve evde şöyle bir şey oldu. Dedi ki çamaşır atayım o zaman. Böyle gergin neden bilmiyorum. Oturuyorum ve kımıldayamıyorum. Yani kaburgalarımla alakalı bir durumduk. Yani canım yanıyor hareket ederken. Üzerimdeki dedi ki üstündekini çıkar onu da atayım makineye. Tamam dedim ama böyle yavaş yavaş çıkarıyorum. Çıkarırken de böyle bir hani kendimi sakınmışım. Yani farkında değilim. Şöyle yaptı. Ver şunu ya, sanki çok meraklıyız sana. Böyle kaldım ve dedim ki biliyorum meraklı olmadığını. Şimdi bir de ağlamaya başlarsın dedi, kıyafet aldı ve gitti. Ben çok ağlayan biri değilim. İlişkide de ağlayabilen biri değildim. Hiç ağladığımı yani kolay kolay göstermedim ona. Ama dışarıda bunları yapıp evde bunu yapması şey oldum. Bir sıkıntı var galiba ya. Hani o kadar kendimden uzağım ki, o kadar kendi duygularından ve hislerimden uzağım ki, o kadar onun ne hissettiği üzerine yaşıyorum ki hayatımı. Yani bu yanlış herhalde. Bu yanlış olmalı diye düşünüyorum. O kadar yalnızım ki kendime hak verilecek kişiler alanında. Hani kendi ailem dahil. Ben fenayım, ben kötüyüm, ben yanlış düşünüyorum. Ama o kadar maruz kaldım ki.
Bir
Çünkü
de
hani ego
ben
çok tatlı.
bir de benlik duygunuz gitmiyor muydu, hani böyle kendinizi yokmuş gibi algılamıyor muydunuz, hissetmiyor muydunuz diyeyim, hani siz neredeydiniz, nerede görüyordunuz kendinizi?
Ya şöyle içimdeyken anlamıyordum ki yani bir sıkıntı var ama ne? Hani ben yokum ama nasıl yokum? Hani bunun bir başlığı ve ismi yok. İfade hiç yok. His de yok. Sadece anlamlandırmaya çalışıyorum ve onun beni çok sevdiğine inanmak zorundayım. İnanıyorum. Nasıl
Evet.
inanmasın? Çünkü yani çok seviyor. Ve bu şekilde yaşamaya devam ediyorum ki yoğun da bir işim var. Yani zihnen beni yoran da bir işim var. Böyle koştur koştur sabah akşam gidip geldiğim mesailerimin olduğu, onu istediği kalabalıklarda, istediği toplumlarda yanında böyle bebek olarak var olduğum, onu mutlu ettim. Evde de mümkünse onu rahat bıraktım. Hani geceli gündüzlü rahat bıraktım. Böyle sabahlara kadar işte kendi başına oyunlar falan. Bir iletişim şekli, şeyin farkında değilim. Hani daha fazlasını isteyebilmeye hakkım olduğunun. Sevmeyi, sevilmeyi, birini sevebilmeyi bile hani yani.
Paralize olmuş gibi belki de biraz, hani benim de algıladığım.
Ya herkesin dediği şuydu. İnsanlar neler yaşıyor? Canım kolay bir şey mi? Falan.
Ay,
Hani ben sen
en
bir
yok ya, en sevmedim yani, biri depresyondadır. Üf, sen de yani depresyonda mısın? Ben neler çektim de bak hala gayet iyiyim falan. Bu o kadar bana sinir ediyor beni.
Tabii.
Anlamayabilirsin ama saygı duyabilirsin sadece. Zeynep Hanım, şimdi ben birkaç soru yazdım. Onları bir size sorabilir miyim? Sonra da tabii ki de zaten siz anlatın ama merak ettiğim birkaç şey oldu anlatırken siz. Birincisi, karşı taraf yani eşiniz, partneriniz çalışıyor muydu? Onun hani yani illa tabii ki üniversite mezunu olması çalışması gerekmiyor ama hani eğitimi neydi? Hani nasıldı, zeki miydi? Bunları bir merak ettim.
Narsist olmak için biraz zeki olmanız lazım. Yani derler ya, narsist insanlar zekidir, kurnazdır. Onlar da eksik olan etiktir, ahlaktır diye. Zeki biriydi fakat eğitim düzeyi evet benden düşüktü. Ama ben bu problemim bu değil de insanın hani diplomadan ziyade kendini geliştirme çabası, kendini geliştirmeye olan ayırdığı alanın eşit olması gerektiğini düşünüyorum. Ve böyle bir çabası yoktu. Kendini geliştirme gibi bir çabası yoktu. Bu süreç boyunca da çalışıyordu. 1,5 yıl falan işsiz kaldı. Bunun bir ilişki ya da iletişime etkilemesi ne izin vermek ya da vermemekle ilgili bence. O bunun etkilemesine izin verdi evet. Ama vermeseydi bunlar bir problem olmayabilirdi.
Neyin etkilemesine izin vermeseydi?
Yani onun kendini geliştirmiyor olması ya da 1,5 yıl işsiz kalması. Bu süreçte sadece şikayet etti mesela. Sadece, yani şöyle ben onu anlamıyorum sürekli bu süreç boyunca. Ben onu anlamıyordum yine. Hani o neler yaşıyordu ve ben anlamıyordum. O hep mutsuzdu ve ben anlamıyordum sürekli. Problem yani bir bahanesi daha vardı artık bana göstermek için. Bak ben neler yaşıyorum gibi.
Evet, bir de narsistlerde şu oluyor, benim bildiğim ve genelde de hep böyle psikologların söylediği, kendilerinden daha üstün ya maddi olarak ya işte ne bileyim neşe olarak ya bir şekilde daha ışıltılı, daha cıvıl cıvıl olanı bulup aslında ben senden çok daha onu böyle emerek hani kendilerini üste çıkarma çabası. Ama bana göre yani benim de bir narsistle beraberliğim olmuştu, bir de oradan da biliyorum. Çok böyle savaş halinde olan bir ilişkide çok gerçekten yıpratıcı bir hal alıyor. Yani gitmeyi belki beceremiyorsak bir yerden sonra da. Bir de şeyi merak ettim size onu da sormak istiyorum. Akıl sağlığınızı nasıl korudunuz? Çünkü 6-7 yıllık da bir beraberlik. Hani nasıl koruyabildiniz?
Yani bence koruyamadım. Ben bu ilişkiyi toparlamak için psikoloji eğitimleri, kitapları ve bir takım terapilere, bir sürü çeşit terapilere. Benim buna ihtiyacım varmış. Yani doğru söylüyorsunuz, evet, kendinden daha parlak enerjide insanları bulup onu emmek. Evet, hayat enerjimi tamamen emdi. Bu doğru. Yani kahvaltı bile yapmak istemediğim, yemek yemek istemediğim, dışarı çıkmak istemediğim, duş almak istemediğim bir süreç. Ama narsist bireylerin her zaman değersizlik algısı olan insanlara ihtiyacı vardır. Kendilerini var edebilmek için. Benim
Evet.
içimde kullanıma hazır bir değersizlik algısı vardı ki ben böyle birini buldum ve bu kadar uzun maruz kalmak zorundaydım. Ne kadar değersiz hissediyordum ki bu kadar uzun maruz kalabildim. Yani oradan çıkabilmek, hayır diyebilmek, sınır koyabilmek, benim de şunu istemeye hakkım var diyebilmek. Ben bu çıktığım süreçte asıl zor olan evre bence bu ilişkiden çıktıktan sonraki evre, çünkü fark etmeye başlıyorsunuz. Aslında sadece onu suçlayarak bir yere varamadığınızı, aslında birçok şeyin altında sizin sorumluluk almak istemediğiniz, kendi talepleriniz ve isteklerinizin sorumluluğunu almadığınızı fark ediyorsunuz. Sonra daha da büyüyor bu açı. Arkadaşlarınızla bile, ailenizle bile aynı kanallardan iletişim kurduğunuzu fark edince, kendimce naçizane bulduğum çözümüm herkesten uzaklaşmakta, sınır koyamadığım için. Herkesi uzaklaştırıp boş bir alan bulup orada kendimi oluşturmaya çalışmak.
Yani görüşmediniz mi direkt yoksa hani
Yani
ma
daha az görüşerek. İşte ne bileyim, haftada 2 kere görüştüğüm arkadaşımla ayda bir görüşerek, ailemi daha az arayarak, kendime farklı alanlar bularak, bir şeyler deneyerek, sadece ne hissettiğimi bulmak, ne deneyimlediğimi, çünkü o kadar güzel susturmuştum ki kendi içimde ne hissettiğimi. Ve insanların bunu sormaya hiçbir çabası yoktu. Eğer siz kendinize ne hissettiğinizi sormuyorsanız hiç kimse sizin ne hissettiğinizi umursamıyor. Bu yüzden böyle insanlar buluyorsunuz. Böyle arkadaşlar buluyorsunuz. Ya sen bilmiyorsun, ben biliyorum, bak şöyle yapacaksın diyenleri buluyorsunuz. Ve bunu normalleştirmişsiniz. Bir bakıyorsunuz herkes size akıl veriyor. Halbuki sizden daha az okumuş o alanda, atıyorum psikoloji alanında. Sizden daha az ilişki deneyimi olmuş. Belki de hiç deneyimi olmamış insanlar karşınıza çıkıp ya sen bunu anlamıyorsun, öyle şöyle olmaz diyebiliyor. Çünkü siz kendi bilgilerinize, tecrübenize ve düşüncelerinize, hislerinize güvenmiyorsunuz.
Peki şeyi dediniz hani bu benle de alakalı. Siz nasıl bir ailede büyüdünüz? Tabii böyle çok uzun uzun anlatmanıza gerek yok ama genel olarak işte anneden babadan mesela çok sevgi almadan mı ya da böyle değer görmeden mi ya da size zaman ayrılmadı mı? Hani genel olarak büyüdüğünüz aile nasıldı? Yani siz ne eksikti büyürken sizde?
Kendi kendine büyüsün diye ortaya bırakılmış bir çocuğum. Buna çok şey borçluyum. O yüzden hep kendi kendimi tırmalayarak bulmuş biriyim. Eksikliği de bu işte. Yani tam olarak sevgi iletişimi, tam olarak güven ve kabul iletişimi. Evet, sen varsın ve var olarak sevilebilirsin algısının eksik olduğu bir ailede büyüdüğüm için. Ben hep birilerine çabalayarak sevilebileceğim algısıyla narsist insanları buluyorum. Evet, ben senin için bir şey yaparsam sen beni sevebilirsin gibi bir bakış açısı. Öyle
Peki
büyüdüğüm için.
bu yani bayağı uzun benim diyebileceğim 6-7 yıllık ilişkiden öncesinde diyeyim. Yine böyle narsist insanları mı çekiyordunuz ya da öyle olduğunu düşündüğünüz insanlar mı yoksa yo gayet iyiydi sadece bu oldu hayatımda mı dersiniz?
Yok. Yani bu zamana kadarki bütün kendime çektiğim insanlar ya da benim çekildiğim insanlar hep uç noktadaki narsist insanlardı. Hep talepkar, hep bir şeyler isteyen, bekleyen ve bu konuda net olan. Mesela bana verici olabilecek, beni ne hissettiğimi sorabilecek insanların hepsinden uzaklaşmışım geriye dönüp baktığımda. Sen ne hissediyorsun ya, sen ne istiyorsun diyen insanların hepsinden uzaklaşmışım.
Belki aslında şey Access'e biraz ben bilmiyorum hiç dinlediniz mi YouTube kanalında ya da burada da bahsetmiştim Access Bars ve Access'e genel olarak çok ilgiliyim ben. Orada da şey diye geçer hep hani gifting and receiving aslında birine bir şey hani alıp vermek değil de hediye ettiğimizde ve o da onu alıp kabul ettiğinde o tarz bir iletişim ve ilişkide olma hali bambaşka bir boyuta taşıyor ama bende de vardı o biraz. Yani geçmişte özellikle hani alıp kabul etme o receiving o enerji. Hani yok ya ben ne alacağım? Hani ben zaten hani vermeye, bir şeyler yapmaya, çabalamaya o kadar alışığım ki ve bu benim artık ikinci adım gibi ki. Hani ben de çünkü sizin gibi böyle kendi kendine büyüyen biriydim küçükken. O yüzden hani o bildiğimiz yerden gelince çok kolay ama bilmediğimiz yerden gelince işte biri bize bir şey vermeye çalışsın ya da sağlıklı olan bir şekilde iletişim kurmaya çalıştıklarında ki duygusallıkta çok açığız, kırılgan olmaya da orada afallayabiliyoruz da. O yüzden anlayabiliyorum kendinizi çekmenizi de. Peki şunu merak ediyorum. Kopuş nasıl oldu? Yani nasıl kopabildiniz o kişiden?
Ben şuna çok inanıyorum. İyi niyetli, iyi insanlar hep bir şekilde desteklenir. Buna yaratıcı din, buna evren din. Ben buna, yani bu kopuşa cesareti olabilen biri değildim. Şöyle bir şey yaşadım. Gece rüyamda, ki ben çok rüya görmem ya da hatırlamam ve uykudan hiç uyanmam. Çat diye şöyle uyandım. O telefonda bir şey var. Sonra ki ya saçmalama, uf, yat uyu Zeynep dedim. Bir daha uyandım. Aynı gece 3 defa aynı sesle uyandım. Orada bir şey var diye. Ve şöyle kalktım, ya sabah işe gideceğim, bakayım olmadığını göreyim ve yatayım. Çünkü bence çok çirkin birinin telefonu karıştırmak. Ve vardı tabii ki.
Yani
Vardı.
ilk defa mı karıştırdınız diyeyim o zaman?
Evet, ilk defa karıştırdım. Ama daha önce zaten böyle bir şeylere denk gelmiştim. Yani telefondan bana bir şey gösterirken gelen mesajlar. İşte başkalarıyla buluştuğunu söylüyor bana ama teşekkürler falan diye mesajlar geliyor falan. Sonra yalanlar, bahaneler, bir şeyler. O şöyleydi de böyleydi de beni suçlayan sonra işte. Hep böyle bir şeyler oluyor ama ben çözemiyorum ama şeyim, yani darlayan bir kişi olmayı sevmediğim için ne telefon karıştırırım ne darlarım, ne diyorsa odur. Yani onun tercihi, onun kendine saygısı diye düşünürüm hep. Sonra şöyle oldum. Mesajı gördüm ve dedim ki daha ne bekliyorum ki ben? Vazgeçmek için neyi bekliyorsun dedim ya. Neyi bekliyorsun? Hani ne olsun, ne olursa vazgeçersin. Sonra gittim, uyandırdım. Dedim ki bu ne? Sonra ben yine suçlu çıktım tabii. Sen şöylesine böylesine falan. Tamam dedim. Kapat konuyu. Ben dedim bir gün vazgeçeceğim. Hangi gün bilmiyorum. Ona gücüm yok şu an. Ama o günden sonra geri dönüşü yok. Bil dedim ve kapattım. Sonra ben bunu unutmuş gibi devam ettim. Çünkü zaten yıllardır yaptığım şey buydu. Bir şeyler görüyorum ama yokmuş gibi yaşamaya devam ediyorum. Sonra bir gün bir şey oldu ve ben dedim ki yine başka birinin yanında bana dokundu. Çünkü yalnızken dokunmuyordu. Dedim ki ben dokunmanı istemiyorum. Şok oldu tabii ki, yıkıldı. Yani nasıl, ne demek filan. Sonra geçti o günde. Bir gün yine bağırıp çağırıyordu telefonda ve mesajlaştık sonrasında. Ne istiyorsun ya sen dedi. Ben dedim ki bitirmek istiyorum. Sonra bir anda tekrar dönüş, ya dedi sen dedi biz hiç oturup konuşamadık, tabii haklısın dedi, gel dedi konuşalım dedi. Olur dedim, konuşalım. Ben dedi toparlayacağım dedi, her şeyi düzelteceğim filan. Ben dedim içimde bir şey kalmadığını düşünüyorum ama düzelteceksen buyur. Yani bu kadar yıl verdim, sana 3 ay veriyorum. Bu arada düzeltmeyeceğine eminim. Ama sadece bir çabası var mı görmek istedim. Ya benim için birinin çabaladığını, daha çok onun çabaladığını görmek istedim hiç görmediğim için. Sonra şöyle oldu. Dedim ki birkaç hafta bir arkadaşına git falan. Hani uzak olalım. Sonra bir gün yemek yiyoruz. Telefonu çaldı. Başka birisi arıyor. Reddetti. Bir daha çaldı. Bir daha reddetti. Bir daha çaldı. İsmini görüyorum bu arada, bir kız ismi.
Ay.
Dedi ki
Çok merak ettim ne oldu? Evet.
bu da dedi, ilk yalan şu. Beni kaç yıldır dedi peşimi bırakmıyor dedi. Bu hikayelerde
Öf.
hep kadınlar onun peşini bırakmıyor bu arada.
Tabii
Hani bahaneler
canım,
hep öyle.
tabii.
Sonra dedim ki tamam, ver dedim telefonu, açayım diyeyim ki eşimi rahatsız etmeyin lütfen. Dedi ki hayır. Dedim ki tamam, sen ara, aç ve böyle söyle. Olmaz dedi. Peki dedim, seni nasıl rahatsız ediyormuş? Var bakayım şu mesajlara. Yok dedi, sebeplerim var. Ben ilişki toparlamasını beklerken. Sonra dedim ki selam söyle dedim. De ki biz çok medeni insanlarız. Bize mutluluklar diliyormuş de dedim. Ve kapıyı suratına çarptım. Sonra o bana dönüp dedi ki evet dedi, ben bunun bitmesi gerektiğine inandım. Beni dedi ne zamandır aramayan kişi senin yanında aradı dedi. Ben şu an inandım dedi bitmesi gerektiğine. Evren öyle güzel yardım ediyor ki bana başka bahane
Evet.
kalmadı. Yani ben o kadar güçsüz biriydim ki, o kadar kendi duygularım ve taleplerim üzerine destekleyemeyecek, bunun karşısında güçlü duramayacak, ya ben şunu istiyorum diyebilecek biri değildim ki. Evren beni ittire, ittire, ittire, daha ne istiyorsun dedi. Yani bana bunu yaptırdı, bir şey yaptırdı. Ben yapmadım. Sonrası narsist bir bireyle ayrılmak altında asla kabul etmezdi çünkü. Çünkü ben onun rahat alanıydım. Çünkü dışarıda çok güzel gösterebildiği bir marka çantaydım. Yanımda bak biz ne, ben ne kadar güzel bir eşim, ne kadar iyi bir eşim diyebildiği biriydim. Ama evde de yok sayabildiği biriydim. Tamam. Bunu bırakmak istemiyordu. Ben bunu nasıl yapacağımı düşündüm, günlerce düşündüm. İşte düşündüm, evde düşündüm, ne yapacağım? Çünkü asla kabul etmezdi. Hiçbir şey talep edemezdim maddi manevi. Tek isteyebildiğim hayatımdan çıkmasıydı. Bunun için bir şey bulmam gerekiyordu. Ben de ona şunu dedim. Biz çok iyi arkadaşız. Biz belki tekrar birleşiriz. Hiç kimsenin bilmemesi lazım ki bizi yıpratmasınlar. Ama benim kendim dinleme ihtiyacım var. Çok yıprandım.
Evet. Sonra.
Bununla 3 ay sürdü o süreç. Ve o 3 ay boyunca her gün ne istiyorsa onu yaptım. Ağlamak istedi ağladık. Sarılmak istedi sarıldık. Ve kendime şunu dedim. Bu kadar yıl dayandın, biraz daha dayanacaksın.
3 ay sonunda ne oldu?
3 ay sonunda tamamen bitti. İstediği her şeyi verdim. Maddi olarak. Ve hayatımdan çıkardım.
Kabul etti mi öylece?
Yani farkında olmadan etti. Çünkü çaresiz kaldı. Onun kanalından gittim. Onun dediği dilden konuştum. Ondan bir ay sonra beni arayıp sen ben böyle olacağını bilsem zaten kabul etmezdim falan gibi bir telefon konuşması yaptı. Ve insanlara arkamdan bir sürü işte hikayeler uydurduğunu da duydum tabii. Kulağıma da geldi. Önemli değil. İstediği gibi yani onun hayatı, istediği gibi savunma yapabilir, istediği bakış açısından anlatabilir. Herkes kendi yaşantısını farklı bir şeyden görebilir. Benim tek amacım bu mağduriyetten kendimi kurtarmaktı.
Yani bu 3 ay tabii boşanmak için bunları yaptınız, değil mi?
Evet, aynen.
Anladım. Şunu merak ettim. İlk aklınıza şu anda gelen ne zaman hani bu ilişki bitmişti ve o zaman ya iki sorum. O zaman şu anda yani şu anki siz olsaydınız o zaman bitirir miydiniz?
Bu ilişki nişanlıyken bitmişti. Çünkü başkaları birileriyle sevgili olmuştu. Ve o
Wow,
kişiler beni aramıştı. Ben o insanlarla konuşmuştum. Ve bunu hiç kimseye de söylemedim.
çok
Şu
ağır.
anki ben olsaydım kesinlikle bitirirdim. Ama şu anki ben olabilmem için buna maruz kalmam gerekiyordu işte. Yani hani bu İnsanlar kötü şeyler yaşıyor. Herkes bir şey yaşıyor kendine göre. Ama ben bunu bu açıdan bakamam. Ya bana neler yaptı, ne oldu falan bu açıdan bakamam. Ben o kadar kendime sahip çıkmayan biriymişim ki. Öyle öğrenmemişim ki kendime sahip çıkmayı. Benim bunu yaşamam gerekiyormuş. Şu an evet o hayırı diyebilirim ama o zaman asla diyemezdim. Şu an herkese resti çekebilirim, çektim de. Ama o zamanki de o zaman çekemezdim.
Evet, kesinlikle öyle. Zaten hani güçlü olabilmek için de bazı seçimleri belki de yapmamız gerekiyor. O seçimlerden sonra daha da güçlendiğimizi ve farklılaştığımızı hissediyoruz belki de. Hani dediğiniz... evet, buyurun.
Başka bir bakış açısından bir şey söyleyeceğim. Narsist birey dediğimiz kişi şu an benim hayatımda mükemmel dokunuş yapmış birisi aslında. Ben hiç böyle biriyle tanışmasaydım ya da daha az değersizlik duygusuna sahip olsaydım da biraz daha katlanılabilir bir ilişkim olsaydı o şekilde ölebilirdim. Ama bu kişi beni önce bütün yakınlarımdan uzaklaştırdı. Yani şöyle, burada bir enerji kaynağı var. Diğer beslenen kişileri uzaklaştırdı ki o kaynağı tamamen sömürebilsin. Tamam. Ve bütün hayat enerjim bitti. Orası da tamam. Ve sonra çıktı hayatımdan. Ne kaldı? Geriye benim baştan yaratacağım bir dünya. Her anlamda. Hem arkadaş, hem aile, hem ilişkisel olarak. Sadece ben olarak bile. Sadece benim kendi filtrelerimle yeni bir dünya yaratma şansı sundu bana aslında.
Şu anda görüşüyor musunuz Zeynep Hanım? Şu anda durum nedir? O kişiyle arkadaş kalabildiniz mi ya da yani hayatınızda mı o kişi bir şekilde yoksa
Tabii
tamamen
ki
hani
görüşmüyorum. Yok, hayır. Asla böyle bir şeye maruz kalmak istemiyorum. Hatta karşılaşmak dahi istemiyorum. Çünkü orada bir yara var sonuçta. Yani onu bırakın, yakın olduğunu düşündüğüm, sevdiğimi düşündüğüm bir sürü arkadaşımı da artık hani büyük mesafeler koydum. Çünkü ben odaklı yaşamıyormuşum ki ben. Bunu öğrenmem için ona ihtiyacım varmış. Yani ben ne istiyorum ve ne hissediyorum odaklı değil de hadi senin canın ne istiyor odaklı yaşamışım. Herkesle böyle iletişim kurmuşum. O yüzden ona da uzaklaştım. Diğerlerinden de uzaklaştım. Ve şu an kendim için o kadar güzel bir alan kaldı ki bana. Orayı dolduruyorum böyle ilmek ilmek. Kendi imparatorluğumu kuruyormuşum gibi.
Harika, harika. Onun geri dönme çabası oldu mu peki? Yani boşandıktan sonra böyle iletişimde kalma çabası.
Yani evet 3-4 defa farklı zamanlarda mesajlar falan arama. Ama bunların hepsine tabii ki tepkisiz kaldım.
Anladım. Peki
Çünkü
şunu
çaresizlik yani o yıkıldığı yeri hatırlamak istiyor. Yani o güven duyduğu alanı özledi. Bir ilişki değil özlediği çünkü. Öyle bir şey yok yani. O yüzden bir iletişim kurmadım.
Evet, aslında bu çok önemli. O sizin verdiğiniz hani bir dere gibi, bir çağlayan gibi akan o yer var ya, onu alamadığı, o kesintiye uğradığı için eminim onun da hayatında boşluk olmuştur. Ama yapacak bir şey yok zaten. Genellikle bence ya da bu benim bakış açım, narsist insanlar zaten hep kurbanlarını arıyor gibi geliyor. Ve bir şekilde hiç kurban değilmiş gibi gezinen bazı insanlar da aslında gayet güzel kurban olabiliyorlar ya da onu seçebiliyorlar bir şekilde. Değişik bir döngü. Şeyi soracağım size son olarak artık sonlara yaklaşırken. Bu hani dediniz ya ben dibi gördüm. Bu dipten nasıl çıktınız? İyileştiniz mi? Şu an nasılsınız? Gerçi demin dediniz hani şu anda kendi imparatorluğumu kurdum ama hani belki sizin gibi yaşayan ya da hani çok daha azını yaşayan ya da daha fazlasını yaşayan dinleyici arkadaşlarımız da vardır. Ya da onlara nacizane önerileriniz, tavsiyeleriniz nedir? Hani o dipten çıkma hikayenizi biraz da anlatabilirseniz çok sevinirim. Bir de diğer işte arkadaşlarımıza tavsiyeleriniz ne olur, ne görünce bıraksınlar bir de onu da sorayım.
Evet o dibi gördüm ama beni dışarıdan gören hiç kimse, hiçbir tek kimse bile benim ne yaşadığım hakkında bir fikri yoktu. Çünkü ben dışarıdan başarılı, güçlü, işte kendi kendine yetebilen maddi manevi ve çok eğlenceli biriyim. Ailemden gelen öğrenilmiş bir davranışım, acımı gösterememe gibi bir problemim var. Orayı çok şey görüyorum, nasıl diyeyim, zafiyet gibi görüyorum. Bunu kendi içimde yaşarken dışarıda tiyatro oynadım sanki. Sahneye çıktım, çok eğlendim. Bir sürü kişinin bana faydası oldu farkında bile olmadan. Bir sürü saatlerce güldüğüm arkadaşlarım, iş arkadaşlarım oldu. Ama bana yardım eden, çözümü bulduran tek şey kendimi psikolojik anlamda geliştirmiş olmam. Bir sürü kitap okumam, öğrenmeye çalışmam. Ya ben bu ilişkiyi çözmeye çalışırken kendimi çözdüm. Aslında karşıdakini sürekli suçluyoruz. Yani işte narsist bir bireyle ya da öfkeli bir insan bile düşünelim. Sadece öfkeli bir ilişkidesiniz. Eşiniz ya da sevgiliniz çok öfkeli biri diyelim. Burada sadece onu suçlayarak aslında kurban psikolojisine giriyoruz. O bana bunu yapıyor, o şunu yapıyor, o bir düzelse, o bir çözse her şey güzel olacak zannediyoruz. Ama biz kendi sınırımızı, kendi isteklerimizi, hayattan ne beklediğimizin peşinde gitmediğimiz sürece o insanlar değişmiyor. Ben kendim değiştirmezsem bu ilişkiden çıkıp aynı narsist başka birini bulabilirim ki bulurdum da. Hani
Evet.
Anadolu'da bir söz var. Eş değişir ama yastık değişmez gibi bir söz var. Değişmez. Sen değişmediğin sürece. Psikoloji zaten şöyle söylüyor. Yaşadığınız bir olaydan çıktıktan sonra davranış değişikliği göstermiyorsanız size tecrübeli diyemeyiz. Tecrübe diyebilmemiz için sizin davranışınızın değişmesi lazım. Bunu yaşayan
Doğru.
insanların hiçbiri yalnız değil. Ben kendimi çok yalnız zannediyordum ama değilim. Artık farkındayım ve herkes gerçekten kendiyle ilgili bir takım savaşlar, bir takım duygusal çabalar içerisinde. Hayat bu. Bundan çıkmak için hiçbir zaman geç değil. Herkes size ya bu saatten sonra gibi bir bakış açısıyla gelebilir. Ama insanlara kulağınızı kapattığınızda içerideki ne diyor? Bunu duymak kolay değil. Hiç kolay değil. Ama bunu duymaya bir kere başladıktan sonra onun müptelası oluyorsunuz. İçerideki ne diyor? Tamam sen öyle diyorsun da benim içimdeki ne diyor?
Bunu da duymak tabii cesaret istiyor aslında ve bir seçim yapıp
Doğru.
adım atmanızı da gerektiriyor. Peki son olarak şunu soracağım size. Şu anda gerçi ne kadar oldu ayrılalı, ne kadar zaman geçti?
1,5 yılı geçti galiba.
Peki bu
Evet.
bir buçuk yıl içinde hayatınıza başka birini aldınız mı ve ya da almadıysanız eğer hani şu anda bunu hazır hissediyor musunuz? Tabii ki de bu hani evet hadi alacağım şimdi deyip hani yarın bire çıkmaya da bilir ama hani siz bu anlamda nasılsınız?
Yani ilk başta şöyle bir hırs vardı açıkçası, şöyle bir öfke. Yani o mutlu olmayı beceremedi, ben mutlu olacağım. Birini bulacağım ve çok mutlu olacağım. Yani böyle bir öfkem vardı. Hırsla ben şimdi aşık olacağım, biri de bana aşık olacak falan diye böyle birkaç ay böyle gezdim. Sonra kendimden o ara cevap alamadığım zamanlardı tabii. İçeriden cevap gelmeye başladıkça aslında içeride bir şeyleri tamir etmediğim sürece dışarıdan yaşayacağım hiçbir şeyin bana iyi gelmeyeceğini anladım. Ben kendi içimdeki o kırıkları tek tek bulup tamir ettikten sonra ancak istediğim ya da hayal ettiğim gibi bir ilişkim olabilirdi. Hala tamirat sürecinin devam ettiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi bu çok planlı bir şey değil zaten. Hayatınıza biri girer ya da çıkar. Ama şu an kendime sorduğumdaki cevap daha yapacak çok şeyimiz var oluyor.
Evet ve bence de insanın zaten hani genellikle ilişkilerde kendimizi kaptırabiliyoruz, unutabiliyoruz. Özellikle daha böyle 20'li yaşlarda da bunun tabii yaşı da yok. Ama hani o bireysel olabilmemizi, gerçekten bizim ne istediğimizi, hobilerimizi, kendimizi tanıma yolculuğumuzu bırakmamak gerekiyor. Yani bu hani benim için Access'le beraber ben de bu arada hani bu süreçleri en kolay yani kolay olmadı ama daha rahatlıkla atlatmama sebep olan sizin gibi bir süreçten geçtiğim zamanlarda Access'le tanışmıştım diyeyim. O oldu ama kimisine işte yürüyüşler, işte meditasyonlar, psikolojik destek olabilir. Ama o arayışı da bırakmamak bence önemli diye düşünüyorum. Peki Zeynep Hanım, mağduru olduğunuzu sandığınız hikayenin başrolü müsünüz sizce? Bütün bu anlattıklarınıza istinaden. Bence öylesiniz.
Kesinlikle öyleyim. Yani kızabileceğim, öfkelenebileceğim bir açı her zaman var ama ona çok teşekkür borçluyum. Bana yeni bir dünya kurmam için müthiş bir şans verdi. Kesinlikle artık başrolüyüm kendi hayatımın.
Gerçekten konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Benim de kaydederken açıkçası çok keyif aldığım bir bölüm oldu. Bu kadar kendinizi açmayı seçtiğiniz için de paylaştığınız için de teşekkür ediyorum. Sizin son olarak eklemek istediğiniz bir şeyler varsa buyurunuz efendim diyorum size.
Ben bu süreçte kimseyle konuşmadım. Olabildiğince kaçtım konuşmaktan daha doğrusu. Ben sizinle konuştuğumda belki de dedim baştan sona böyle bir özet artık yüzleşmem gerekir. Artık bir şeyleri duymam ve ifade etmem gerekiyordur diye düşündüm. Bana bu şansı sunduğunuz için çok teşekkür ederim. Ve verdiğiniz enerji, bakış açınız, çok uzakta da olsanız bir destek hissettim. Teşekkür
Ya
ediyorum gerçekten.
ben teşekkür ederim. Bu arada Zeynep Hanım hani Instagram'dan siz yazmıştınız da tabii böyle hani yorum olarak ben öyle okuyunca mesajınızı wow dedim. Hani neler yaşamışsınız zaten o kısa mesajdan direkt hani öyle algıladım. Sonra ben iletişime geçtim sizinle zaten. Teşekkür ediyorum ben de tekrardan. Umarım dinleyen arkadaşlarımıza da biraz olsun ya da çokça katkı sağlar. Yani ben her zaman hem en olmuş yani podcast'te zaten başlarken yola çıkma sebeplerimden biri yalnız olmadığımızı bilmekti. Çünkü ben de hayatımın birçok bölümünde hep yalnızım duygusuyla baş başa kaldım birçok alanda. O yüzden siz de bunu açtınız. Cesaretiniz için de tebrik ediyorum diyorum. Kapanış şarkısı bu arada konuşmadık. Sizce bu bölümün kapanış şarkısı ne olsun? Size bırakıyorum. İngilizce ya da Türkçe hiç fark etmez.
Aklıma şu an Hande Yener'in Benden Bir Tane Daha Yok geldi.
Tamam. O zaman bu bölümden sonra dinlemek isteyenler o şarkıyı dinleyebilir diyelim. Haftaya bambaşka bir bölümde görüşmek üzere. Sevgiyle, neşeyle, coşkuyla kalın diyelim mi?
Diyelim.
O zaman görüşmek üzere.
Hoşça kalın. Yeah.